Ayrı Bir Mevki, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 197. Mihail Sergei Gorbaçov her zaman olduğu gibi Novaya Ploshat'taki Merkezi Komite binasının en üst 7. katındaki özel odasında yanında iki erkek sekreteriyle otururken dahili telefon çaldı ve Londra ile Washington'dan iki temsilcinin geldiği bildirildi. Gorbaçov son 24 saat içinde hem Amerikan Başkanı'ndan hem İngiltere Başbakanı'ndan birer telefon almış ve kendisinden gönderilen özel temsilcilerini kabul etmesi istenmişti. Bunlar politikacı ya da diplomat değillerdi, sadece ulaktılar. Gorbaçov bu çağda normal diplomatik kanallardan iletilemeyecek mesaj ne olabilir diye düşünüyordu. Dinlenmesi imkansız olan özel telefonu bile kullanabilirlerdi. Ama o zaman da çevirmenler ve teknisyenler işe karışmış olurlardı. Gorbaçov hem şaşırmış hem meraklanmıştı ve merakı en önemli karakteristiklerden biri olduğundan bu bilmeceyi çözmek istiyordu. 10 dakika sonra iki ziyaretçi Sovyetler Birliği Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreterinin odasına alındılar. Burası sadece bir yüzündeki pencerelerin yeni meydana baktığı uzun ve dar bir odaydı. Başkanın ardında pencere yoktu ve kendisi de sırtını duvara vermiş olarak uzun toplantı masasının başında oturuyordu. İki adam içeri girince yerinden kalktı ve sekreterlerine dışarı çıkmalarını işaret etti. ''Hoş geldiniz beyler'' dedi Rusça olarak. ''Benim dilimi biliyor musunuz?'' İngiliz olduğunu sandığı adam kırık dökük bir Rusçayla ''Bir çevirmenin bulunması iyi olur Sayın Başkan'' dedi. ''Vitali'' diye Gorbaçov odadan çıkmakta olan sekreterlerinden birine seslendi. ''Yevgeni'yi gönder.'' Sonra el işaretiyle konuklarına oturmalarını işaret etti. Özel çevirmeni birkaç saniye sonra gelip başkanlık masasının yanında yerini aldı. ''Amerikalı adım William Stewart, Washington'da CIA Operasyon Müdür Yardımcısıyım.'' dedi. Gorbaçov'un ağzı büzüldü, kaşları çatıldı. ''Ben de İngiliz istihbaratından Orta Doğu Operasyonlar Müdürü Stephen Lang'im.'' Gorbaçov'un şaşkınlığı daha da artmıştı. ''Casuslar, neler oluyordu ki?'' Söze Stewart başladı. ''Kurumlarımızın ikisi de kendi hükümetlerine başvurarak sizden bizi kabul edip etmeyeceğinizi öğrenmek istedi. Gerçek şu ki Orta Doğu bir savaşa doğru gidiyor efendim, bunu hepimiz biliyoruz.'' Eğer savaştan kaçınacaksak Irak rejiminin iç çevrelerinin durumunu bilmemiz gerekiyor. Onların aralarında konuştuklarıyla kamuoyuna söyledikleri arasında çok büyük fark olduğuna inanıyoruz. Bu yeni bir şey değil dedi Gorbaçov kupkuru bir sesle. Öyle efendim ama karşımızda çok istikrarsız bir rejim var. Hatta hepimiz için çok tehlikeli. Saddam Hüseyin'in kabinesi içindeki gerçek düşüncenin ne olduğunu bilirsek gelecek savaşı önleyecek bir strateji geliştirebiliriz dedi Lang. Ama bu diplomatların işi. Normal olarak öyle Sayın Başkan ama diplomasi kimi zaman en mahrem düşüncelerin iletilemeyeceği kadar açık bir kanaldır. Konuşu efendim. Bağdat'ta çok yüksek mevkide birinin bize Saddam Hüseyin'in en yakın çevresinin düşüncelerini iletecek durumda olduğuna inanmamız için nedenlerimiz var. Bu tür bilgi savaşla Irak'ın Kuveyt'ten kendi isteğiyle çekilmesi arasındaki fark olabilir. Mihail Gorbaçov başını salladı. Kendisi de Saddam Hüseyin'in dostu değildi. Bir zamanlar SSCB'nin uysal bir müşteri devleti olan Irak giderek bağımsız olmuştu ve son zamanlarda lideri SSCB'ye karşı nankörce saldırılara başlamıştı. Sovyet lideri ayrıca Sovyet reformlarını sürdürmek için mali ve sinayi desteğe ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu da Batı'nın iyi niyeti demekti. Soğuk savaş sona ermişti. Gerçek buydu. Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine Güvenlik Konseyi kınamasına bu nedenle katılmıştı. O zaman bu kaynakla ilişkinizi kurun beyler. Bize bu durumu çözecek bilgi verin ve hepimiz size minnet duyalım. SSCB'de Orta Doğu'da savaş olmasını istemez. Bu ilişkiyi kurmak istiyoruz ama yapamıyoruz dedi Stewart. Kaynak kendini açıklamayı reddediyor ve biz de bunu anlayışla karşılıyoruz. Kendisi için riskler çok yüksek olmalı. Bağlantı kurmak için diplomatik yolların dışına çıkmamız gerekiyor. Kendisi bizimle ancak gizli olarak haberleşeceğini bildirdi.
Peki benden istediğiniz nedir şu halde?
İki batılı derin bir soluk aldılar. Bağdat'a kaynağımızla aramızda aracılık yapacak birini sokmak istiyoruz dedi Barbur.
Bir ajan mı?
Evet Sayın Başkan, Iraklı kimliğinde. Gorbaçov dikkatli baktı adamların yüzüne.
Böyle bir adamınız var mı?
Evet efendim, ama bir yerde yaşaması gerek, sessizce, dikkati çekmeden. Onun Sovyet elçiliğinin yüksek düzeyde birinin kadrosundaki Iraklı olarak görünmesini istiyoruz. Gorbaçov çenesini parmaklarına dayadı. Gizli operasyonların yabancısı değildi. Kendi KGB'si de epey gizli operasyon yapmıştı. Şimdi KGB'nin eski düşmanlarına yardım etmesi ve casusa Sovyetler Birliği elçiliğinin şemsiyesini uzatması isteniyordu. Bu o kadar olmayacak şeydi ki az daha gülecekti.
Bu adamınız yakalanırsa elçiliğim için hiç iyi olmayacaktır.
Hayır efendim, elçiliğiniz Rusya'nın geleneksel batılı düşmanları tarafından kandırılmış olacaktır. Saddam buna inanır. Gorbaçov düşündü. Bir başkanla bir başbakanın bu konuda kendisine özel olarak yalvarmalarını hatırladı. Bunu önemli görüyor olmalılardı ve onların kendisine karşı iyi niyetlerini kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Sonunda başını salladı.
Pekala, General Vladimir Kuryuchkov'a sizinle tam bir işbirliği yapmasını söyleyeceğim.
Kuryuchkov o sırada KGB başkanıydı. 10 ay sonra Gorbaçov Karadeniz kıyısında tatildeyken Kuryuchkov savunma bakanı Dmitri Yazov ve diğerleriyle birleşerek kendi başkanlarına karşı bir darbe düzenleyecekti. İki batılı huzursuzca kıpırdandılar.
Lang, özür dilerim Sayın Başkan, ama bu konuyu bir tek Dışişleri Bakanınızı açmanızı rica edebilir miydik diye sordu.
Sadece Shevardnadze'ye mi?
Lütfen efendim.
Pekala, düzenleme sadece Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacaktır.
Batılı istihbarat ajanları gidince Mihail Gorbaçov uzun bir süre oturup düşündü. Bu konuyu sadece kendisinin ve Edward'ın bilmesini istiyorlardı, Kuryuchkov'un değil. Acaba onlar SSCB başkanının bilmediği bir şey mi biliyorlardı? Beşer kişilik iki Mossad ekibiyle Kobe Dror'un kendisini seçtiği bir operasyon kontrolörü vardı. Dror adamı Herzliya dışındaki eğitim okulunda öğretmenlik yaptığı yerden almıştı. Ekiplerden biri Mossad'ın harekat güvenliği ve gözetleme kısmı olan Yarit'ten gelmişti. Diğeri ise dinleme, gizlice bir yere girme gibi mekanik aletlerin söz konusu olduğu her yerde uzman olan Neviyot'un adamlarıydı. Bu 10 kişiden 8'inin Almancaları iyi, kontrolörünki ise kusursuzdu. Joshua operasyonu öncü grubu çeşitli Avrupa kentlerinden geçerli pasaportlar ve kimliklerle birer ikişer Viyana'ya gittiler. Jericho operasyonunda olduğu gibi Kobe Dror yine kuralları çiğniyordu ama asları kendisiyle tartışacak değillerdi. Yarit ve Neviyot ekiplerinin normalde 7 ile 9 kişilik mevcutları olursa da hedef sivil ve amatör olduğu için bu sayı azaltılmıştı. Mossad'ın Viyana istasyon şefi güvenli evlerinden 3'ünü ve bunları her zaman temiz ve tedarikli tutmak için 3 bodlim ayırmıştı. Çoğulu bodlim olan Bodel genellikle genç bir İsrailli öğrenciydi ve geçmişi iyice araştırıldıktan sonra haber getirip götürmekte bazı küçük işlerde kullanılırdı. Buna karşılık bir Mossad güvenli evinde bedava kalmasına izin verilirdi ki yabancı bir başkentte parası hep kısıtlı olan öğrenciler için bu kaçırılmayacak bir fırsattı. Konuk itfaiyeciler geldiğinde bir Bodel evden çıkarsa da temizlik, çamaşır ve alışveriş için tutulabilirdi. Viyana büyük bir başkent değilse de casusluk dünyası için hep çok önemli olmuştur. Bunun nedeni Viyana'nın 1945'te 3. Reich'ın 2. başkenti olarak Fransız, İngiliz, Amerikalı ve Ruslar arasında 4 sektöre bölünmüş olmasıydı. Berlin'in aksine Ruslar kentten çekildiklerinde Viyana özgürlüğünü kazandı ama bunun bedeli Avusturya ve Viyana'nın tarafsızlığıydı.
1948 Berlin ablukası sırasında Soğuk Savaş başlarken Viyana çok geçmeden casus yatağı oldu. Mossad da 1951'de kuruluşundan sonra Viyana'nın avantajlarını görmüş ve kente yerleşmişti. İstasyon şefi büyükelçiden daha yüksek mevkide sayılırdı. Kobi Dror'un seçtiği görev kontrolörü aslında Berlin, Paris ve Brüksel deneyimleri olan bir kat saydı. Gideon Barzilay 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'nda İsrail atletlerini katleden Arap teröristlerini izleyen Kidon idam mangalarında da bulunmuştu. Neyse ki bir Kidon birimi Norveç'in Lillehammer'inde katliamın beyni olan Ali Hasan Salameh adında biri sanarak zararsız bir faslı garsonu vurduklarında kendisi işe karışmamıştı. Gideon, yani Gidi Barzilay, şimdi Frankfurt'taki bir sağlık gereçleri üreticisinin temsilcisi olan Ewald Strauss'tu. Hem belgeleri düzenliydi hem de çantasında uygun broşürler, sipariş defterleri ve şirketin amblemli kağıdına yazılı mektuplar vardı. Frankfurt bürosuna telefon edilse bile hikayesinde aksayan bir şey olmazdı. Çünkü bütün belgelerdeki telefon numarası bir Mossad ajanının başında sürekli beklediği bir telefona aitti. Barzilay dairesine yerleştikten sonra yerel istasyon şefiyle uzun uzun konuştu ve gayet basit görünen görevine başladı. Franzis Kahner Platz'taki Winkler Bankası adındaki çok ağzı sıkı ve ultra gelenekçi özel bir banka hakkında öğrenilebilecek her şeyi öğrenmek. Aynı hafta sonunda iki Amerikan Chinook helikopteri Riyad dışındaki askeri üstten havalanıp Kafji'de Suudi-Irak sınırından kuzeye ta Ürdün'e kadar uzanan boru hattı yoluna doğru hareket etti. Her helikopterde birer Land Rover vardı. Her iki araçta da 4 SAS ajanı bulunuyordu. Son hedefleri normal mevzileri dışında olduğu için boru hattı yolunda kendilerini Körfez kıyısında Dammam'dan gelen iki büyük tanker bekliyordu. İki helikopter inip yakıtlarını aldıktan sonra tekrar Ürdün yönünde yola koyulduklarında sınırın öteki yanındaki Irak radarlarına yakalanmamak için alçaktan uçuyorlardı. Helikopterler Suudi Arabistan, Irak ve Ürdün'ün birleştiği Suudi Badanah kasabasının hemen ötesinde yere indiler. Burada kendilerini iki tanker daha bekliyorsa da önce kargolarını ve yolcularını indirdiler. Amerikalı helikopter mürettebatı İngilizlerin nereye gittiklerini biliyorlarsa bildiklerini göstermemişler, bilmiyorlarsa da bir şey sormamışlardı. Çöl kamuflajlı arabalar indikten sonra helikopterler yine yakıt ikmali yapıp geldikleri yöne doğru uçtular. 8 SAS ajanı helikopterleri uğurladıktan sonra Ürdün'e doğru yola çıktılar. Badanah'ın 50 mil kuzeybatısında durup beklediler sonra. İki araçlık ekibin başındaki yüzbaşı durumlarını kontrol etti. Eskiden Libya çöllerinde bunu güneş, ay ve yıldızlara bakarak saptardı. 1990 teknolojisi bu işi daha kolay ve daha kesin yapmıştı. Yüzbaşının elinde küçük bir cep kitabı boyunda bir alet vardı. Bunun adı küresel yerleştirme sistem veya SATNAV ya da Magellan'dı. KYS dünyanın neresinde olursa olsun insanın yerini 10 metreye 10 metrelik bir kare içinde tespit ederdi. Yüzbaşı randevu yerinde olduğundan emin olunca KYS'yi kapattı, adamlarının iki arabanın arasında serdikleri kamuflaj ağının altına girerek güneşten korunmaya çalıştı. Bir saat sonra güneyden bir İngiliz Gazel helikopteri geldi. Binbaşı Mike Martin, Riyad'dan bir İngiliz Herkülüyle Suudi El Yaf kasabasına uçmuştu. Herkül'ün üçünde pervaneleri katlanmış helikopter, pilotu, yer mürettebatı ve helikopteri boru hattı yoluna götürüp getirecek yedek yakıt depoları vardı. Helikopter Land Rover'ların 50 metre berisine kondu, Martin dışarı atladı. Omzunda bir malzeme torbası, sol elinde hasır bir sepet vardı. Sepette de iki canlı tavuk. Martin kendisini bekleyen SAS ajanları gibi çöl çizmeleri kalın kumaştan bol pantolon, gömlek, kazak ve kamuflaj ceketi giymişti. Pilot insanların sıcakta o kalın şeyler içinde nasıl ölmediklerini merak ediyordu. Ancak kendisi de çöl gecesinin ayazını henüz hissetmiş değildi. Helikopter havalanıp geldiği yere doğru uçmaya başladıklarında SAS ajanları rahat bir soluk aldılar. Martin içlerinden ikisini tanıyordu. İlk selamlaşmadan sonra onlar da zamanları olan bütün İngilizlerin yaptığını yaptılar. Çaydanlığı ateşe sürdüler. Yüzbaşının Irak'a buradan girmesinin iki nedeni vardı. Geçtikleri arazi ne kadar engebeli olursa Iraklı devriyelere rastlamak olasılığı o kadar azdı. İkinci neden de Bağdat'tan batıya doğru çölden geçerek Ürdün'e giden yola mümkün olduğu kadar yakın bir yerde bırakmaktı. Suudi Arabistan'ın bu uzak kuzeybatı köşesi Bağdat yoluna en yakın noktaydı. Yüzbaşı doğuda Bağdat'tan Suudi sınırına kadar uzanan bölgenin bilardo masası kadar dümdüz çöl olduğunu biliyordu. Ancak burada Iraklı devriyeler ve meraklı gözler olabilirdi. Oysa Irak çölünün batısındaki bu arazi tepelikti. Yağmurlu mevsimde sel sularının aktığı derin vadilerle kesik kesikti ama Iraklı devriyeler yoktu. Sınırı geçme noktasında bulundukları yer 50 kilometre kuzeyde işaretli olmayan sınırın Bağdat-Ruveyşahid yoluna 100 kilometre daha yakındaydı. Yüzbaşı bu süreyi bir gece yol alıp ertesi günü yine kamuflaj ağları altında geçirmeyi ve Martin'i bir sonraki gece yolun yürünebilecek kadar uzağında bırakmayı planlamıştı. Öğleden sonra saat 4'te yola çıktılar, güneş hala gökyüzündeydi ve arabaları sürmek bir fırının açık ağzından içeri girmekten farksızdı. Saat 6'da hava kararmaya ve ısı hızla düşmeye başladı. Saat 7'de zifiri karanlıkla birlikte dondurucu soğuk başladı. Sırtlarındaki ter kururken Gazel pilotunun alay ettiği kalın süveterleri kendilerini koruyordu. Her saat başı durup Magellan'la yerlerini belirliyorlardı. Aralarındaki seyir subayı uydudan çekilen fotoğrafların kenarlarına enden ve boylamları yazdığı için yerlerini fotoğraf üstünde aynı anda görebilmekteydiler. Gün ağarmasına bir saat kala dik yarlı bir vadi bulup içeri girdiler ve yamaca yaslanan bir yerde kamuflaj ağlarını örttüler. Gündüzün yiyip içip uyurken iki kişi oradan geçebilecek bir çobana ya da yolcuya karşı hep nöbette kalıyordu. Başları üzerinden Iraklı jetlerin geçişini ve yakınlardaki bir tepede keçilerin melemelerini duydular. Ama çobanları görülmeyen keçiler aksi yöne doğru gittiler. İki araba güneş batınca yine yola koyuldu. Yol üzerinde Ar-Rutba adında küçük bir Irak kasabası vardı. Işıklarını sabahın 4'ünde uzaktan gördüler. Magellan olmak istedikleri yere geldiklerini doğruladı. Kasabanın 5 kilometre kadar güneyindeydiler. Adamlardan 4'ü çevreye çıkıp yumuşak kumluk zemini olan bir vadi buldular. Sonra Land Rover'ların kenarlarına asılı kazmaları açıp burada bir çukur kazdılar. Çukura motosikleti ve gerektiği zaman onu sınıra götürecek kadar benzinin bulunduğu bidonları gömdüler. Kumlara ve ileride yağacak yağmurlara dayanabilmesi için her şey sert polietilen torbalara sıkı sıkı sarılmıştı. İleride yağacak yağmurun kumları da götürmemesi için üzerine taş yığdılar. Onlar çalışırlarken Martin çırılçıplak soyunmuş, torbasından çıkardığı Mahmut el-Huri giysilerini üstüne geçiriyordu. Şimdi elindeki bez torbada kahvaltı için ekmek, zeytin ve peyniri, Mahmud'un yaşlı ana babasının resimleriyle kimlik kartının bulunduğu yırtık bir cüzdan, içinde para bulunan teneke bir kutu ve bir de çakı vardı. Martin elini sallayıp çöl yolunda yürümeye başladı. Land Rover'lar da birkaç dakika sonra geri döndüler ve vadi yeniden sessizliğine gömüldü. Viyana istasyon şefinin defterlerinde ülkenin en büyük bal kararından birinin üst düzey yöneticilerinden bir sayan vardı. Winkler Bankası hakkında bir rapor hazırlaması kendisinden istendi. Sayana söylenen sadece bazı İsrailci girişimcilerin Winkler'le bir ilişkiye girdikleri ve bankanın sağlamlığı, geçmişi ve bankacılık uygulamaları konusunda güvence aradıklarıydı. Sayan bu soruşturmayı yaptı ve ilk iş olarak bankanın tam bir gizlilik içinde çalıştığını öğrendi. Banka yaklaşık 100 yıl önce şimdiki tek sahibi ve başkanının babası tarafından kurulmuştu. Kurucunun oğlu Winkler şimdi 91 yaşındaydı ve Viyana bankacılık çevrelerinde Der Alte yani yaşlı adam diye anılırdı. Yaşına rağmen bankanın başkanlığını ve en yüksek hissedarı olarak kontrolünü elden bırakmıyordu. Çocuksuz ve dul olduğundan bir varisi yoktu ve bu nedenle de hakim hissenin ne olacağı ancak vasiyeti açıklanınca öğrenilecekti. Bankanın günlük işlerini 3 başkan yardımcısı yürütmekteydi. Winkler'le ayda bir kere kendi evinde toplanırlardı ve yaşlı adamın en büyük kaygısı kendi koyduğu sert standartların devam ettirilmesiydi. Yürütme kararlarını başkan yardımcıları Kessler, Gemütlich ve Bly verirlerdi. Burası bir clearing bankası olmadığından hesap sahipleri ve çek defterleri yoktu. Banka müşterilerinin paraları için bir depo görevini görür, bunlar çoğunluğu Avrupa piyasalarında olmak üzere çok sağlam şirketlere yatırılırdı. Bu tür yatırımların getirileri hiçbir zaman en yüksek 10 arasına girmeyecekse de önemli olan bu değildi. Winkler'in müşterileri hızlı büyümeden ya da tavana vuran kârlardan söz etmezlerdi. Onların aradıkları güvenlik ve mutlak gizlilikti. Winkler bunu garanti ediyor ve sağlıyordu da. Yaşlı adamın modern aletlere karşı alerjisi yüzünden binada duyarlı malzemenin depolandığı bilgisayarlar, faks makineleri yoktu ve telefon sayısı da en alt düzeyde tutulmuştu. Winkler Bankası telefonda talimat ve bilgi kabul eder ama kendisi telefonla bunları kimseye iletmezdi. Winkler Bankası kalın krem rengi kağıtları üzerinde eski moda mektup yolunu da ya da banka içinde görüşmeleri tercih etmekteydi. Banka kuryesi Viyana içinde mektupları ve hesap özetlerini bal mumuyla mühürlenmiş zarflarda eliyle dağıtırdı. Sadece yurt içi ve yurt dışı mektuplarında posta hizmetlerinden yararlanırdı. Yabancı müşterilerin numaralı hesaplarına gelince sayandan bunlara da değinmesi istenmişti. Tutarının ne kadar olduğunu bilen yoksa da yüz milyonlarca dolardan söz edilmekteydi. Raporu okuyan Gidi Barzilay uzun bir küfür savurdu. Yaşlı Winkler telefon dinleme ve bilgisayar programlarına girmenin son tekniklerini bilmiyor olabilirdi. Ama ön sezileri çok sağlamdı doğrusu. Irak'ın zehirli gaz teknolojisini geliştirme yıllarında Almanya'dan satın aldığı malların hepsinin bedeli 3 İsviçre bankasından biri aracılığıyla ödenmişti. Mossad, CIA'nın bankaların bilgisayarlarına girdiğini biliyordu. Washington bu içeriden elde ettiği bilgi sayesinde Alman hükümetine ihracatı konusunda protestolar yağdırabilmişti. Şansölye Cole'un bu protestoların hepsini küçümseyerek reddetmesi CIA'nın kusuru değildi. İstihbarat kesin olarak doğruydu. Gidi Barzilay, Winkler'in bilgisayarına erişebilmeyi düşünmüşse çok yanılmıştı, burada bilgisayar yoktu. O zaman geriye odalara dinleme aletleri yerleştirilmesi, postanın elde edilip okunması ve telefonların dinlenmesi kalıyordu. Ancak bunların hiçbirinin sorununu çözememesi de büyük bir olasılıktı. Pek çok banka hesabının işleme sokulabilmesi, para yatırılıp çekilmesi için bir şifre sözcüğü gerekirdi. Ancak hesap sahipleri kendilerini tanıtmak için bu şifreyi bir telefon, bir faks ya da bir mektupla belirtemezlerdi. Winkler gibi bankanın Jericho gibi bir hesap sahibi için daha karmaşık bir yöntemi olması gerekirdi. Ya kişinin kimliğini göstererek bankaya başvurması gerekirdi ya da belirli bir şekilde yazılmış ve önceden kararlaştırılmış şifre sözcüklerinin belirli yerlerde bulundukları bir yazılı izin gerekirdi. Winkler bankasının herhangi birinden herhangi bir yerde ve zamanda para kabul ettiği açıkça belliydi. Mossad, Jericho'ya ödediği paraları bir tek numara kullanarak bankaya yatırmıştı. Ama Winkler'i parayı ödemeye ikna ise çok farklı bir şeydi. Sayan'ın bildirdiği tek şey bu çok değerli numaralı hesapların mutlaka 3 başkan yardımcısından biri tarafından işleme sokulduğuydu. Yaşlı adam astlarını iyi seçmişti. Üçü de somurtkanlıkları, sertlikleri ve iyi para almalarıyla ünlüydüler. Kısacası bankaya girmek mümkün değildi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 207.